Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 42.
Oysa yeni yıla kadar başka geliri olmayacaktı. O zaman borçlarını dikkatle inceleyip 3 bölüme ayırdı. Birinci bölüm çok ivedi, ilk istenişte ödenmeye hazır olması gereken, ertelemeye gelmeyen borçları içeriyordu. Bu borçlar yaklaşık 4000 rubleydi. 1500 rublesi at için 2500 Ronski'nin bir düzenbazla kumar oynayarak yitiren Vinevski adındaki bir arkadaşına kefil olduğu içindi. Ronski parayı hemen ödemek istemiş ancak Minievski ve Yashvin oynamadığı için kesinlikle Ronski'nin sorumlu tutulamayacağını ileri sürerek parayı kendilerinin ödemeleri için diretmişlerdi. Ama yine de Ronski boş hayale kapılmıyordu. Minievski'nin kefili olarak içine girdiği bu pis iş için elinin altında 2500 ruble bulundurması gerektiğini biliyordu. İstenmesi halinde parayı dolandırıcı Yunanlı'nın suratına fırlatmak ve böylece ondan kurtulmak gerekiyordu. Böylece bu bölüm için ona ivedi olarak 4000 ruble gerekliydi. İkinci bölümdeki borçlar 8000 rubleyi buluyordu. Bunlar çok daha önemli borçlardı. Ağır harcamalarını içeriyordu. Yulaf ve saman sağlanması, İngiliz'in aylığı, eğer alımı ve benzeri. Bu yönde biraz rahat olabilmek için elde yaklaşık 2000 ruble olması gerekiyordu. Son bölüm otel ve terzi faturalarını içeriyordu. Bu borçlar bekleyebilirdi. Bu durumda ona acil olarak yaklaşık 6000 ruble gerekiyordu. Oysa Ronski'nin elinde 1800 ruble bile yoktu. 100 bin ruble geliri olduğu söylenen bir adam için bu kadar parayı toplamak çocuk oyuncağı gibiydi. Gerçekte ise durum çok farklıydı. Ronski'nin geliri 100 bin ruble değildi aslında. Yılda 200 bin ruble getiren babasının büyük serveti iki kardeş arasında eşit paylaşılmıyordu. Borç içinde yüzen ağabeyi, hiç serveti olmayan, Çar 1. Nikola'ya karşı çıkan partiden birinin kızı olan Varya Çirkova ile evlenince, Ronski yılda 25 bin ruble ile yetinerek babasının topraklarının gelirini ağabeyine bırakmıştı. O zaman ağabeyine bu gelirin evleninceye dek ona yeteceğini ve bunun da büyük bir olasılıkla gerçekleşmeyeceğini söylemişti. En parlak adaylardan birinin komutanı olan ve yeni evlenen ağabeyi bu armağanı geri çeviremedi. Anneleri kendi kişisel gelirinden Alexey'e 20 bin ruble veriyordu. Genç adam paranın tümünü harcıyordu. Oysa son zamanlarda oğlunun ilişkisi ve Moskova'dan ani gidişi yüzünden memnun olmayan yaşlı kontes ona para yollamayı bırakmıştı. Sonuç olarak bir süreden beri yılda 45 bin ruble ile lüks içinde yaşamaya alışan Ronski'nin geliri 25 bin ruble azalmıştı. Açık buradan geliyordu. Annesinden yardım istemeyi düşünemez. Bir gün önce aldığı kontesin son mektubu onu özellikle kızdırmıştı. Oğlunun sosyetedeki başarısını ve ilerlemesini kolaylaştırmak için her türlü özveride bulunmaya hazır olduğunu ama davranışlarıyla tüm yüksek sosyeteyi karalayan yaşantısını sürdürmekte direnirse kendisine hiçbir şekilde güvenmemesi gerektiğini yazıyordu. Onu parayla satın almak demek olan bu davranış Ronski'nin onurunu kırıyordu. Bu yüzden de annesine karşı sonsuza dek soğuduğunu hissediyordu. Ama yine de şu anki koşullarda Bayan Karenina ile olan ilişkisi yüzünden bu cömert bağışın düşünmeden yapıldığını ve bekar olarak da 100 bin rublelik gelire gereksinim duyabileceğini düşünmesine karşın ağabeyi konusunda almış olduğu bu cömert kararından dönemezdi. Geri dönmesi de olanaksızdı. Ronski, ağabeyinin karısını düşününce iyi ve tatlı Varya'nın kendilerine göstermiş olduğu cömertlik yüzünden minnet borcunu göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmadığını anımsıyordu. Bu da genç subayın verdiği sözden dönmesinin mümkün olmadığını anlamasına yetiyordu. Ona göre bu, bir kadını dövmek, hırsızlık yapmak ya da yalan söylemek kadar kabul edilmez bir davranıştı. Geriye tek bir çare kalıyordu. Hiç düşünmeden bu yola başvurmaya karar verdi. Bir tefeciden 10 bin ruble borç alması, harcamalarını azaltması, sonra da ahırı satması gerekiyordu. Ronski kararını verince kendisinden atlarını satın almak için pek çok kez önerilerde bulunan Bay Rolandaki'ye hemen birkaç sözcük yazdı. Sonra İngiliz seyisle tefeciyi çağırmak için birini yolladı ve elinde kalan parayı nasıl dağıtacağını hesapladı. İşlerini bu şekilde düzenleyince cüzdanından Anna'nın 3 mektubunu çıkarıp yeniden okudu ve sonra yaktı. Ardından bir gün önceki konuşmalarını anımsayıp derin derin düşündü. 20. Ronski kendi açısından yapması ve yapmaması gereken şeyleri açıkça belirten bir yasa oluşturarak yaşamını çok mutlu geçecek biçimde bir düzene sokmuştu. Doğruyu söylemek gerekirse bu yasa çok dar bir alanı kapsıyordu. Buna karşın kurallar öylesine kesin belirtilmişti ki Ronski koşullar ne olursa olsun bunlardan ayrılmadığı gibi hiçbir zamanda kararsızlık göstermiyordu. Bu yasa namussuz bir kumarcıya olan borcun ödenmek zorunda olduğunu ama terzisinin hesap pusulasının ödenmesinin gerekmediğini, erkekler arasında yasak olan yalanın kadınlara serbest olduğunu, bir koca dışında kimsenin aldatılmamasını, hakaretin bağışlanmayacağını ama meydan okumanın serbest olduğunu söylüyordu. Tüm bu yasalar ne akla ne de töreye uygundu ama yine de kesinlikle yürürlükteydi. Ronski bunlara uyduğu sürece rahattı, başıdık yürüyebiliyordu. Ama bir süredir Anna ile ilişkileri kendi yasasında bazı gedikler açmaya zorluyordu onu. İleride altından nasıl kalkacağını bilemediği güçlükler ve seçeneklerle karşılaşacağını seziyordu. Kendisine davranış kuralı olarak benimsediği ilkeleri açık ve kesin olduğundan şimdiye dek Anna ve kocasıyla olan ilişkileri ona basit ve doğal görünüyordu. Namuslu bir kadın ona sevgisini vermişti. Buna karşılık o da Anna'yı gerçek karısıymış gibi seviyor, ona saygı duyuyordu. Anna'nın onurunu kırabilecek bir söz söylemek şöyle dursun, kadın olarak ona göstermek zorunda olduğu saygıya en küçük bir zarar getirebilecek imada bulunmaktansa elini kesmeyi yeğlerdi. Topluma karşı olan ilişkileri de açıktı. Herkese Anna ile olan ilişkisini bilmek, en azından bundan kuşkulanmak hakkını veriyordu. Ama bundan söz edilmesine dayanamazdı. Bu da boş boğazların ağzını kapatmasını bildiğini gösteriyordu. Sevdiği kadının namusunu iki paralık ettiğinin farkındaydı. Ama böyle oldu diye başka birinin ona saygısız davranmasına dayanamazdı. Ronski'nin kocaya karşı tutumu daha açıktı. Anna, aşığını sevdiğine göre kocayı gereksiz ve sıkıcı bir varlık olarak kabul edip genç kadının üzerinde zaman aşımına uğramayacak bir hakkı olduğunu savunuyordu. Kuşkusuz bu adamın durumu gülünçtü ama Ronski bu konuda bir şey yapamazdı. Karenin'le tanıdığı tek hak silahla bu işi temizlemekti. Bundan sonra yapılacak tek şey buydu ve kendisi de buna razıydı. Bununla birlikte son zamanlarda aşıklar arasında belirsizliğiyle Vronski'yi bile şaşırtan yeni tinsel bağlar oluşmuştu. Bir gün önce Anna ona gebe olduğunu söylemişti. Bu açıklama onu bir karar almaya zorluyordu. Ama Vronski'nin yasasında duruma tam olarak uyan hiçbir şey yoktu. Genç adam Anna ona durumu açıkladığı zaman ilk anda hazırlıksız yakalanarak Anna için kocasından ayrılmanın kesin bir zorunluluk olduğunu sanmış ve bu düşüncesini ona da söylemişti. İyice düşününce ilk andaki bu düşüncesinin gerçekleşmesinin pek mümkün olmadığını görmüştü. Ancak bu yeni tavrının bencillikten kaynaklanmasından korkuyor ve bunu kendine bile itiraf etmekten çekiniyordu. Onu kocasından ayırmak, yaşamını benimle birleştirmesi demektir diyordu kendi kendine. Buna hazır mıyım? Parasız, nasıl kaçarız ikimiz? Para bulduğumu düşünelim. Onunla birlikte gidebilecek miyim? Görevime bağlı değil miyim ben? Bundan böyle kararsızlık göstermem olanaksız. Anna'ya böyle bir öneride bulunursam, gerekli parayı bulmam, istifa etmeye hazır olmam gerekir. İstifa etme ya da görevde kalma olasılıklarını tartışıp düşünürken, içinde yalnızca kendisinin bildiği, belki de en büyük tutkusu olan bir başka duygunun uyandığını hissetti. Yükselme hırsı çocukluğunun ve gençliğinin düşüydü. Şu anda bile kendi kabul etmese de bu duygu aşkını dengeleyebilecek güçteydi. Ronski askerlik mesleğine ve sosyeteye ilk adımı attığında mutluydu. Bununla birlikte 2 yıl önce büyük bir beceriksizlik yapmış, bağımsızlığını kanıtlamak ve böylece değerinin daha iyi anlaşılacağını umarak kendisine önerilen üst subay rütbesini geri çevirmişti. Bundan bir yarar sağlamak şöyle dursun, yalnızca kendini beğenmiş biri gözüyle bakmışlardı. Ona ilgi gösterenlerden bazıları onunla ilişkiyi kesmişti. Bağımsız olarak ününü iyi kötü korumuştu. Kimseye kızmamış, gücenmemiş görünerek keyfi ve neşesi yerinde olduğu için yalnız kendisini rahat bırakmalarını isteyerek gülüp eğlenmişti. Aslında Ronski bir yıldır yani Moskova'ya gittiğinden bu yana eğlenmeyi bırakmıştı. Artık her şeyi yapabilecek ama hiçbir şey yapmak istemeyen o özgür adam olmadığını anlıyordu. Bu insan yavaş yavaş siliniyor, herkesin gözünde iyi ve yürekli bir delikanlı, beceriksiz biri olmaktan başka hiçbir niteliği kalmıyordu. Büyük gürültü koparan ve herkesin ilgisini çeken Bayan Karenina ile ilişkisi, Ronski'yi tutuşturan yeni bir alevle içindeki hırsı yeniden söndürmüştü. Ama bir haftadır yeni bir alevle yeniden parlıyordu. Alexei'nin aynı çevreden, aynı sosyeteden çocukluk arkadaşı, onunla aynı askeri lisede okumuş, okulu birlikte bitirmiş, derslerde beden eğitiminde yarışan, Ronski'nin serüvenlerini ve yükselme hırsına ortak olan Serpuhovski, Orta Asya'dan dönüyordu. Orada 2 rütbe yükselmiş, genç generallere bile seyrek verilen bir nişan kazanmıştı. Petersburg'a döner dönmez herkes ondan söz etmeye başlamıştı. Ona oy birliğiyle ufukta görünen en büyük yıldız gözüyle bakıyorlardı. Ronski ile aynı yaşta olmasına ve aynı zamanda yükselmesine karşın general olmuştu ve yakında önemli bir göreve atanmak üzereydi. Ronski bağımsız ve parlak olmasına, güzel bir kadın tarafından sevilmesine karşın onun yanında özgürlük oyunu oynamasına rahatça izin verilen basit bir yüzbaşı olarak kalıyordu. Kuşkusuz Serpuhovski'nin başarısını kıskanmıyorum diyordu kendi kendine. Ancak onun yükselmesi bana beklemenin yeterli olduğunu ve benim gibi bir adamın kısa sürede yolunu çizebileceğini kanıtlıyor. İstifamı vererek gemileri yakmış oluyorum. Görevde kalırsam bir şey yitirmiş olmam. Zaten Anna bana durumumda bir değişiklik yapmamamı söylemedi mi? onun aşkına sahip olunca Serpohovski'nin şansına neden imreneyim? Bıyıklarını burarak masadan kalkıp odada dolaştı. Gözleri değişik bir kıvılcımla parlıyor, işlerini yoluna koymanın verdiği her zamanki huzuru, rahatlığı ve neşeyi hissediyordu. Aklından geçenleri ve hesaplarını bilmenin rahatlığıyla tıraş olduğu soğuk suyla yıkandı, giyindi ve çıkmaya hazırlandı. 21. Ben de tam seni aramaya geliyordum, dedi Petritski. Temizliğin uzun sürdü bugün, bitirdin mi? Bitti, diye yanıt verdi Ronski gülümseyerek. Konuşurken zorla düzene koyduğu işlerini çok sert ve de çok hızlı bir hareketle bozmaktan çekiniyormuş gibi bıyıklarının ucunu yavaşça çekiştiriyordu. Bu iş sana banyo yapmak kadar yarıyor, dedi Petritski. Gritska'dan geliyorum. Alay komutanına böyle diyordu. Seni bekliyorlar orada. Ronski yanıt vermeden arkadaşına baktı. Aklı başka yerdeydi. Ya, demek bu müzik onun evinden geliyor, dedi. Uzaktan polka ve vals sesleri geliyordu gerçekten de. Bu ziyafet kimin onuruna? Serpohovski'nin gelişi için. Ya, dedi Ronski. Bilmiyordum. Bakışları parladı. Aşkının verdiği mutluluk uğruna hırsını feda etme kararını aldıktan sonra ya da kendini buna zorladıktan sonra Ronski Serpohovski'yi kıskanamaz ve kendisini hemen görmeye gelmediği için ona kızamazdı. Ne de olsa görmekten zevk duyacağı iyi bir arkadaşıydı o. Gerçekten buna çok sevindim, dedi yüksek sesle. Albay Demin'in büyük bir kır evinde oturuyordu. Onlar geldiklerinde herkes birinci kattaki çok geniş balkondaydı. Ronski önce avludaki küçük bir vodka fıçısının çevresine yığılmış, bezden talim giysileriyle şarkıcıları, sonra subayların oluşturduğu çemberin ortasında duran güler yüzlü, iri yarı albayı fark etti. Taraçanın ilk basamaklarına çıkmış, Offenbach'ın bir kadrilini çalan orkestrayı bastıran sesiyle biraz kıyıda duran askerlere elini kolunu sallayarak buyruk veriyordu. Öteki askerler, posta assubayı ve birçok assubay, Ronski ile aynı anda taraçaya yaklaştı. Masaya dönük olan albay elinde bir kupayla merdivene geldi ve elini havaya kaldırdı. Eski arkadaş, değerli general Prens Serpohovski'nin onuruna "Hurra!" diye bağırdı. Serpohovski elinde bir kupayla albayın arkasından ilerledi. Önünde bulunan renkli yüzlü bir ere "Her gün gençleşiyorsun Bondarenko," dedi. Ronski Serpohovski'yi 3 yıldır görmemişti. Genç general bıraktığı favorilerinden olsa gerek eskisinden daha kendine güvenli görünüyordu. Yine de her zamanki kadar şıktı. Onda insanı hayran bırakan şey yakışıklılığından çok yüzündeki soylu yumuşaklık ya da görkemli boyuydu. Ronski'nin özellikle ilgisini çeken şey başarısından kaynaklanan ve herkesin hayranlığını üzerinde hissetmesinden doğan insanların yüzünde görülen o çok tatlı gülümsemesiydi. Ronski o gün Serpohovski'nin yüzünde gördüğü o anlamı daha önce de başka yüzlerde görme fırsatını bulmuştu. Serpohovski merdivenin basamaklarını inerken Ronski'yi gördü. Yüzü tatlı bir gülümsemeyle aydınlandı. Dostuna başıyla işaret etti. Kupasını kaldırarak ona selam yolladı. Böyle yaparken saygı gereği kendisini kucaklamaya gelen posta assubayına yaklaşması gerektiğini anlatmak istiyordu Ronski'ye. "Sonunda geldi işte," diye bağırdı albay. Oysa Yashvin senin kara sevdaya tutulduğunu iddia ediyordu bir de. Serpohovski posta assubayını kucakladı, sonra mendiliyle ağzını silerek Ronski'ye yaklaştı. "Ne kadar mutluyum," dedi elini sıkıp onu bir kıyıya sürüklerken. Albay Yashvin'e Ronski'yi göstererek "Onunla ilgilenin," diye seslendi. Sonra askerlerin yanına aşağı indi. "Dün yarışlara neden gelmedin? Sana rastlayacağımı umuyordum," dedi Ronski Serpohovski'ye. "Gittim ama çok geç vakit," dedi Serpohovski. Sonra yaverine döndü. "Şunu askerlere dağıtın lütfen," dedi. Cebinden hemen 3 tane 100 rublelik kağıt para çıkardı, kızararak subaya verdi. "Ronski, yemek ya da içmek ister misin?" diye sordu Yashvin. "Hey, konta yiyecek bir şeyler getirin. Bu arada şunu iç sen de." Albayın evindeki ziyafet uzun sürdü. Çok içki içildi. Serpohovski ve albay omuzlarda taşındı. Daha sonra albayla Petritski şarkıcılarla birlikte dans ettiler. Sonra albay kendini biraz yorgun hissettiğinden avluda bir sıraya oturdu. Yashvin'le Rusya'nın Prusya üzerindeki özellikle atlı asker gücü yönünden üstünlüğünü kanıtlamaya çalışan bir konuşmaya daldı. Neşe bir an azalmıştı. Serpohovski eve girdi ve ellerini yıkamak için tuvalete gitti. Orada Ronski'yi gördü. Çadır bezinden yapılmış üniformasını çıkarmış olan Ronski başına ve boynuna su döküyordu. Derisi olmaktan kızarmıştı. Yıkanması bitince Ronski küçük bir divanın üstüne Serpohovski'nin yanına oturdu. İkisi birlikte ilginç konulara daldılar. "Karım sayesinde işlerin konusunda sürekli bilgi edindim," dedi Serpohovski. "Onu sık sık gördüğüne çok sevindim. Varya ile çok iyi dost onlar. Yanlarında bulunmaktan hoşlandığım Petersburg'daki tek kadın onlar," dedi Ronski gülümseyerek.
Ayrım sonu.